Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2019 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak İrfan Öztürk imzalı "Allah'ın nimetlerine şükür gerekir" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Yüce Rabbimiz bizler için sayısız ve hesapsız nimetler yaratmıştır. En başta var olmamız ve hayat nimetini bahşetmiştir. Bu sayede biz var olduk, hayata nail olduk. Dahası bizi başka bir mahluk eylemedi de mahlukatının en şereflisi olan insan eyledi. Biz insanlar böylece onu tanıyor ve cennette ebedi mesut bir hayata namzet oluyoruz. Bunun yanında biz Müslüman kullarını İslam dinine inanan bir beldede dünyaya getirmesi ve yaşatması da yukarıda söylediğimiz sonsuz hayata erişmek için bize ihsan edilen en büyük nimettir. Çünkü İslam'ın dışında din diye herhangi bir sisteme inanan ve bağlanan insanların akıbeti pek korkunç bir hüsrandan başka bir şey değildir. Bir kimsenin İslam fıtratı üzerine yaratılışı ve İslami hayat yaşayıp öldükten sonra Yüce Allah'ın iradesiyle cennete girmesi o kimse üzerine Hazreti Allah'ın en büyük lütfudur. Tabii ki biz bu yüzden müminler için en büyük nimetin Müslümanlıktan başka bir şey olduğu düşünülemez. Kainatın Halik'i olan Yüce Rabbimize bizim Müslüman olarak yaşattığı için ne kadar şükretsek azdır. Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkışmak, boşuna yorulmaktan başka bir şey değildir. Çünkü onları sayarken bile O'nun yarattığı dili, nefesi kullanıyoruz. Nitekim bu hususu Cenab-ı Hak bizzat kendisi Kur'an-ı Kerim'inde şöyle ifade etmektedir. Allah size istediğiniz şeylerin hepsini verdi. Eğer Allah'ın bu sınırsız nimetlerini birer birer saymak isterseniz, İmkansız. Siz onları toptan bile sayamazsınız. Hakikatinde insan çok zulümkâr ve çok nankördür. Bazı İslam alimleri nimeti iki kısma ayırmışlardır. Dünyaya ait nimetler, dinle alakalı nimetler. Sıhhat, yemek içmek gibi insanların dünya için zaruri olan ihtiyaçlarını karşılayan nimetler, dünyaya dairdir. Bunlar olmadan, bu ihtiyaçlar yerine getirilmeden bizim yaşayabilmemiz ve Yüce Allah'a karşı kulluk vazifelerimizi eksiksiz olarak yapabilmemiz mümkün değildir. Bu sebeple bize düşen ilk vazife önce bu nimetleri korumak ve onların elimizden çıkmaması, geri alınmaması için sahibine yalvarmak ve kulluk etmektir. Bize ihsan edilen bu maddi nimetleri kahvehanelerde, kumar masalarında, Rabbimizin gazap edeceği sufli mekanlarda harcayıp tüketmek, en azından bunlara karşı nankörlük etmektir. Allah yolunda vatan ve milletin ilerlemesi ve yükselmesi uğrunda harcamamız gereken gücümüzü, kuvvetimizi böyle yerlerde tüketmek, hem kendimize, hem ailemize ve hem de milletimize karşı işlediğimiz en büyük kötülük değil midir? Hazreti Allah'a isyan edenlerin, kumar oynayanların ve her türlü ahlaksızlık yapan kimselerin bu nimetlerden mahrum olmayışına bakarak aldanmamalıdır. Çünkü Yüce Rabbimiz Rahman sıfatının icabı olarak dünyada kendisine inanan ve inanmayan, emirlerine harfiyen uyan ve uymayan herkese yiyip içecek kadar nimet verir. Bunu yaparken insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaz. Fakat verdiği bu nimetleri insanlar nasıl ve nerede kullanıyorlar? Kendilerine, ailelerine, vatan ve milletlerine faydalı olacak şekilde mi? Yoksa bunun tam tersine olarak kendilerini ebedi felakete götürecek yollarda mı harcıyorlar? Bütün insanların ellerindeki parayı, malı ve mülkü nasıl ve nerede, hangi maksatta kullandığı ve elinden çıkardığı tespit edilir ve yarın ahirette bunun karşılığını görür. İşte o zaman bugün Allah'a karşı gelenlerin, onun emirlerini dinlemeyenlerin ve kafirlerin ellerindeki mal ve mülkün dehşetli bir azaba duçar olduğu görülür. Dünyada Yüce Allah'ın buyruklarını yerine getirmeyen, onlara karşı ilgi göstermeyen her zengin biraz daha fazla kazanmak için giriştiği her teşebbüste aynı zamanda ahirette çekeceği korkunç azabın biraz daha çoğalmasına sebep oluyor demektir. Allah cümlemizi böyle zenginlikten korusun. Amin. Dinle alakalı nimetlere gelince, bunların başında Müslüman olarak yaratılmamız gelir. Biliyoruz ki dünyaya gelip gelmemek insanın kendi elinde değildir. Bundan başka Müslüman bir ülkede veya herhangi başka bir yerde doğup doğmamak da insanın elinde değildir. Bu durum karşısında bir kimsenin Müslüman olarak doğması ve böylece Allah'ın kendisinden razı olduğu bir dine mensup olması Allah'ın lütfudur. Çünkü O, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, Allah katında din ancak İslam'dır. Aynı hususta başka bir ayeti kerimede de şöyle buyurmaktadır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan bu din asla kabul olunmaz ve o ahirette de en büyük zarara uğrayanlardandır. Bu ayeti kerimeler açıkça gösteriyor ki, Müslümanlığın dışında ondan ayrı olan başka bir kurtuluş yolu mevcut değildir. Dünyada milyarlarca insan sahte kurtuluş yollarında bocalayarak ebedi saadeti ele geçirmeye çalışırken, bu bahtsız insanlık seli yanında Müslümanların durumu ne büyük bir kazançtır. Yüce Rabbimiz bizlere bahşettiği her nimete şükredebilenlerden eylesin. Üzerimize nimetini tamamlasın. Amin. İrfan Öztürk imzalı Allah'ın nimetlerine şükür gerekir başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Şimdi de Sami Göksün imzalı Kapı Adabı başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. İslam dininin gayesi insanların dünya ve ahiret saadetini temin edip huzur ve emniyet içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Güven ve huzur çerçevesinde içtimai münasebetlerin devam edebilmesi için, aile içinde ve toplumda fertlerin vazife ve mesuliyetlerini yerine getirmeleri, sevgi, saygı ve kardeşliği sürdürecek davranışları sergilemeleri, hususi hayata ve aile mahremiyetine saygı göstermeleri gerekir. İnsanlar başkalarının söz, davranış ve tavırlarından tesir alırlar. Dolayısıyla yapılan iyilik, güler yüzlü davranış, selamlaşma, yardımlaşma ve hal hatır sorma gibi sosyal ilişkiler insanlara olumlu yönde etki yapar. Bu itibarla Kur'an'da fertler ve aileler arası irtibatları mevzu olan pek çok ayet-i kerime mevcuttur. Bu mevzuda Nur suresinin 27, 28 ve 29. ayetlerinde müminlere Yüce Rabbimiz şöyle seslenmektedir. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evinizden başka evlere girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir günah yoktur. Allah Celle Celaluhu açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Burada açıkça görülüyor ki izin alınmadan bir başkasının evine girilmez. Temel insan haklarından biri de mesken dokunulmazlığıdır. Yüce Rabbimiz izin alınmadan kimsenin evine girilmemesini emretmektedir. Eve girerken de evin sahibini haberdar etmek, baskın yapar gibi birdenbire girivermeyip, insanlık izzetine ve haysiyetine yakışır bir şekilde izin alarak, edep ve görgü kaidelerine uyarak girmek lazımdır. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Hicaz bölgesinde evlerin bugünkü gibi kapıları yoktu. Evlere izin almadan girenler oluyor, bu davranış bazı sıkıntılara sebep oluyordu. Ensardan bir kadının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben evimde yalnız kalmak istiyorum. Babam ve çocuklarım dahil kimsenin beni evimde izinsiz görmesini istemiyorum. Babam evime izinsiz giriyor. Aile fertlerinden başka erkekler de evime izinsiz giriyor. Ne yapayım, nasıl davranayım?" şeklinde dert yanması üzerine yukarıdaki ayetler nazil olmuştur. Bu ayeti kerimelerde bir başkasının evine izinsiz girilmesi yasaklanmış, aile mahremiyetine ve özel hayatın gizliliğine son derece dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu ayetlerde müminlerin bir başkasının evine izin almadan girmeleri yasaklandığı gibi çocukların bile anne ve babanın yatak odalarına izin alarak girmeleri istendi ve şöyle buyuruldu. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar ve sizden henüz buluğ çağına gelmemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu size ayetlerini böyle açıklıyor. Allah Celle Celaluhu hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Anne, baba, kardeşler ve diğer yakınlar da birbirlerinin evlerine ve odalarına girmek istedikleri zaman izin almalıdırlar. Bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Annemin evine girmek için de izin isteyecek miyim?" diye sorar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Evet," buyurur. Adam, "Onun benden başka hizmet edeni yok. Her girişimde izin mi isteyeceğim?" deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Anneni giyinik olmadığı halde görmeyi arzu eder misin?" diye sorar. Adam, "Hayır," cevabını verir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse izin iste," karşılığını verir. Bir başkasının evine girmek için izin almak, eskiden seslenmek veya kapıya vurmak, kapıyı tıklatmak şeklinde olurdu. Günümüzde ise bu usullere ilaveten kapı zilini çalmak, telefon etmek veya mesaj çekmek suretiyle de izin alınmaktadır. Zamanımızda teknolojinin kullanıldığı binalarda ikamet edenler, gelenlerle konuşmak, kim olduklarını sormak, hatta onları görmek, buna göre kapıyı açıp açmamak imkanına sahiptir. Eve girerken izin almaktan maksat, evin içine ve aile mahremiyetine muttali olmamaktır. Bu itibarla kapı tıklatıldıktan veya zil çalındıktan sonra hemen eve girilmez. İzin verilmesi beklenir. İzin verilmemesi veya biraz beklenmesi normal karşılanmalı, alınganlık gösterilmemelidir. Ayet-i Kerime'de eve girilmesine izin verilmediği, müsait olunmadığının bildirilmesi durumunda dönüp gidilmesi tavsiye edilmekte ve bunun daha iyi bir davranış olduğu bildirilmektedir. Birinin evine girmek için izin alma sürecinde kapı aralığından, anahtar deliğinden veya camdan içeri bakılması kesinlikle uygun değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eve girmek için izin istemenin, evin içine bakmamak için meşru kılındığını bildirmiştir. Evin içine bakmak, izin alma gerçeğiyle bağdaşmaz. İzinsiz başkasının evine girenlerin kötü zanna kapılmalarına veya tecessüs duygularının tahrik olmasına sebep olabilir. İzinsiz bir eve giren insanın o aile sırlarına vakıf olması, ailenin görülmesini istemediği bazı şeyleri görmesi, o anda veya ileride bazı olumsuz ve yasak duyguların oluşması gibi kötü sonuçları ortaya çıkarabilir. Kaide olarak sahibince veya yetkili kişi ve makamlarca söz, işaret, yazılı belge, tabela ve benzeri yollarla girilmesine izin verilen yerler dışındaki yerlere, özel ve mahrem mekanlara izin alınmadan girilmez. bir başkasının evine girmek için 3 defa izin istenir. Cevap verilmezse dönülür. Kapı tokmağını kullanma, zil çalma veya megafonla seslenme gibi imkanlardan faydalanırken, kişinin kendini açıkça tanıtması, kimsiniz sorusuna benim şeklinde değil, ismini söyleyerek cevap vermesi gerekir. Hülasa, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde belirtilen hususlar, İslam'ın temel insan haklarına, özel hayatın gizliliğine ve dokunulmazlığına ne kadar ehemmiyet verdiğinin açık bir delilidir. Rabbim bizlere bu hakikatlere uygun yaşamayı nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Sami Göksün imzalı Kapı Adabı başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak şimdi de Yüz Akı Dergisi'nin bir hadis, bir mesaj bölümünde Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı Mümin Kardeşimize Karşı Son Vazifemiz başlıklı yazıyı sunacağız. Bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim namazı kılınana kadar cenazenin yanında bulunursa ona bir kıraat, kim de defnedilinceye kadar cenazenin yanında bulunursa ona iki kıraat sevap vardır. İki kıraat ne kadardır diye sorulduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki büyük dağ kadardır cevabını vermiştir. Bir mesaj. Mümin kardeşine karşı son vazifelerini yerine getir, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazan. Ferman-ı ilahi gereği her nefis ölümü tadacaktır. Her insan imtihan için geldiği şu fani dünya hayatını bir gün olup terk edecek ve ahirette yaptıklarıyla yüzleşecektir. Ruhu bedeninden çıkan insanın cansız bedenine cenaze denir. Yüce dinimiz İslam'da hangi inanca sahip olursa olsun cenazeye saygı duyulur. Mevzuyla alakalı aktarılan rivayetler arasında şöyle bir hadise nakledilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla birlikte otururken oradan bir cenaze geçer. Peygamber Efendimiz saygı için hemen ayağa kalkar. Ashab-ı kiram o cenazenin bir gayrimüslim cenazesi olduğunu söylediklerinde, alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Alem Efendimiz, "Olsun, o da insan değil mi?" buyurur. Şüphesiz her cenaze insanoğlu için bir ibret levhasıdır. Her cenaze lisan-ı haliyle şöyle seslenir bizlere. Ey insanoğlu! Unutma bu dünya hayatı fani. Hayat ne kadar hızlı geçti. Bak ben öldüm. Unutma bir gün sen de öleceksin. Bir gün sen de öleceksin. Onun için ibret almak lazım. Ölümü tefekkür etmek lazım. Allah Teala bizleri ibret alanlardan eylesin. İbret alıp tefekkür edenlerden eylesin. Vefat eden insan artık yaptıklarının hesabını vermek üzere ahirete intikal etmiştir. Bundan sonra geride bıraktığı yakınları ve din kardeşlerinin üzerine düşen bir takım vazife ve mesuliyetler söz konusudur. Aslında bu vazifelerden bazıları din kardeşi ruhunu teslim etmeden önce tereddüt eden vazifelerdir. Bu manada Müslüman, ölmek üzere olan yani son nefesine yaklaşmış olan muhtazar din kardeşinin yanında kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti okur. Buna telkin denir. Son nefesinde Müslüman kardeşinin iman üzere gitmesi bakımından telkin mühim bir vazifedir. Zira ölüm anı çok şiddetli bir andır. Ölüm sancısı çok şiddetli bir sancıdır. Bu şiddetli sancı sebebiyle mümin kardeşin kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti unutabilir veya gaflete düşebilir. Müslüman sadece hatırlatmakla yükümlüdür. Onun için Müslüman, ölmekte olan din kardeşine şunu söyle, bunu söyle diye bir zorlamada bulunmaz. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Siz ölmekte olana kelime-i tevhidi telkin edin, hatırlatın. Müslüman vefatından sonra din kardeşinin cenaze teçhiz işlemlerini ibadet aşkıyla deruhte eder. Bu manada uygun bir yıkama yerinin bulunması, yıkama esnasında kullanılacak malzemelerin temin edilmesi, kabir kazılması gibi hizmetleri büyük bir sükunet ve huşu içerisinde yerine getirir. Cenaze İslami usullere göre yıkanır ki buna gasil denir. Bununla cenazenin abdestli ve tertemiz bir şekilde Rabbinin huzuruna çıkması murad edilir. Ölen bir Müslüman kardeşini yıkamak, diğer Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir. Cenazenin yıkandıktan sonra kefenlenmesi de Müslümanlar üzerine düşen mühim bir vazifedir. Buna da tekfin denir. Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra tabut denilen dört tarafı kapalı bir kutuya konulup dua ve istiğfarlarla sükunet içerisinde cenaze namazının kılınacağı yere götürülür. Bu esnada alkış, yüksek sesle zikretmek veya tekbir getirmek gibi şeyler asla uygun olmayan şeylerdir. Bütün bu vazifelerin sükunet içerisinde ve huşuyla yerine getirilmesi esastır. Onun için ibret almak, tefekkür etmek lüzumludur. Bu manada Müslümanın mesela günümüz deyimiyle empati yapıp tabuttaki cenazenin yerine kendini koyması deruni bir tefekkür olacaktır. Cenaze namazı kılmak da Müslüman üzerine farz-ı kifayedir. Bu bakımdan eğer bir kişi dahi olsa cenaze namazı kılacak insan olmazsa o muhitte yaşayan bütün Müslümanlar bunun mesuliyetini yüklenmiş olurlar. Bu gaflet ve ihmallerinden dolayı muahize edilirler. Cenaze namazı aslında ölü için bir dua mahiyetinde olup, Müslümanın, din kardeşinin günah ve kusurlarının bağışlanmasını Allah'tan dilemesi, ona karşı son vazifelerinden birini yapmasıdır. Cenaze namazını kılıp sonrasında kabre taşımak, yani cenazeyi teşhi etmekte Müslümanlar üzerine farz-ı kifaye olan bir ameldir. Bu, Müslüman üzerine bir vecibe olduğu gibi, Serlevha hadisimizde de vurgulandığı gibi sevabı büyük bir ameldir. Kabre kadar getirilen cenaze, önceden kazılan kabre gömülür ki buna defin denir. Müslüman cenazesi, mümkün mertebe Müslüman mezarlığına veya Müslümanlar için ayrılan bölüme gömülmelidir. Çünkü bir cenazenin en çok muhtaç olduğu şey duadır. Din kardeşlerinin olduğu bir yerde bu rahmet ve mağfiret iklimi daha yoğun yaşanır. Semaya dualar daha çok yükselir. Defin esnasında cenaze yüzü kıble tarafına gelecek şekilde sağ tarafı üzere kabre konulur. Cenazeyi kabre koyan kişilerin Bismillahi ve ala milleti Rasulillah, yani Allah'ın adıyla ve Allah Resulü'nün dini üzere şeklinde dua okumaları müstehaptır. Cenazeyi kabre tabutla koymak veya kabrin etrafını mermerle kuşatmak mekruh görünmüştür. Çünkü topraktan geldik, yine toprağa döneceğiz. Onun için ölünün cansız bedeni toprakla temas etmeli, yani aslına rücu edip yine toprağa dönmeli. Kabre konulan ölünün üzerine direkt toprak düşmesin diye cenazenin üstüne sıra sıra tahta konur. Tahtalar konduktan sonra kabrin üstüne toprak atılmaya başlanır. Cenazeyi defneden Müslümanların üç avuç dahi olsa kabre toprak atması müstehaptır. Bütün bu işlemler büyük bir sükunet, ibret ve huşu içerisinde yerine getirilir. Kabrin, deve hörgücü gibi topraktan bir iki karış yükseltilmesi menduptur. Kabrin baş tarafına kimin olduğu belli olsun diye bir kabir taşı konulabilir. Buraya herhangi bir resim vesaire konması mekruhtur. Bunun gibi şeyler ölüye fayda sağlamaktan uzak olan şeylerdir. Yukarıda da ifade edildiği gibi ölünün duaya ihtiyacı var. Arkasından yapılacak hayır ve hasenata ihtiyacı vardır. Onun için Müslüman kabre konulur konulmaz din kardeşi için dua ve istiğfar etmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi defnettikten sonra bir müddet cenazenin mezarı başında bekler ve orada bulunan din kardeşlerine şöyle seslenirdi. Kardeşiniz için Yüce Allah'tan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükunet vermesini dileyiniz. O şimdi sorguya çekilmektedir. Cenaze defin işlemleri olduktan sonra yakınlarına taziye verilir. Bu bir nevi ölünün yakınlarına bir teselli ve bir başsağlığı dileğinde bulunma manası taşımaktadır. Dinimizde her işte olduğu gibi taziye hususunda da bir adab vardır. Gerek ölünün yakınları gerekse taziye için gelen insanlar bağırıp çağırma, yaka paça yırtma gibi uygun olmayan davranışlarda bulunmamalıdır. Taziye esnasında özellikle ilk günlerde ölü yakınlarının gelenlere yemek vermesi dinimizde mekruh görülmüştür. Bu hususta Müslümanların hassas ve düşünceli davranıp cenaze evine yemek getirmeleri uygun bir davranış olup aynı zamanda sevabı olan bir ameli salihtir. Müslümanın din kardeşinin vefatından sonra da üzerine düşen bir takım mükellefiyetleri vardır. En başta ölünün arkasından iyilikleri dile getirilmelidir. Zira sevgili Peygamberimiz ölülerin hayırla anılmasını tavsiye buyurmuştur. Ölünün yakınları ölünün arkasından fakirlere sadaka verme, cami ve okul yaptırmak gibi onun hayrına olabilecek hayır ve hasenatta bulunabilirler. Böylece bütün yapılan bu hayırlar ölen kişiye sevap olarak gidecektir. Kabirleri ziyaret etmek de müstehap görülen hususlardan biridir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri ziyaret size ahireti hatırlatır. Bu bakımdan kabir ziyaretleri geçmişlerimiz için bir dua mahiyetinde olduğu gibi daha çok bizim için faydalı ve mühim ziyaretlerdir. Zira asıl olan Hazreti Ebubekir'in dediği gibi kendimiz için kabir hazırlamak değil, kendimizi kabre hazırlamaktır. Şu bir hakikat ki Müslüman kardeşimizi ahirete uğurlarken sükunet ve huşu içerisinde yerine getirilen bütün bu hizmetler din kardeşi olarak bizim üzerimize düşen vazife ve mesuliyetler olduğu gibi aynı zamanda Serlevha hadisimizde de açıkça belirtildiği gibi büyük sevabı olan birer ameli salihtir. Cenab-ı Hak cümle geçmişlerimize rahmet eylesin ve iman üzere gitmemizi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Yazımızı bütün geçmişlerimize ve vefat ettiğimizde bize de bir dua olması niyaz ve temennisiyle sevgili Peygamberimizin bir cenaze için yaptığı şu duayla bitirelim. Allah'ım, onu bağışla, ona acı ve onu affet. Ona afiyet ver, vardığı yerde ona ikramda bulun. Yerini geniş eyle, onu su, kar ve doluyla yıka. Beyaz elbisenin kirden arınması gibi onu hatalarından arındır. Ona bu dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir imtihanından ve cehennem azabından koru. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de son olarak bir hadis bir mesaj bölümünde Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı Mümin Kardeşimize Karşı Son Vazifemiz başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2019 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı. Yeni bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.